Ayrı bir mevki, hesaplaşma, Atakan Büyükdağ, sayfa 341, 67. bölüm. Atom bombası projesinde sona doğru. Amerika toplamda 300 milyar dolar sarf ettiği 2. Dünya Savaşı'nın 2 milyar dolarını bugünün parasıyla 25 milyar dolar Manhattan projesine harcadı. 1946'ya kadar süren Manhattan projesinde toplamda 600 binden fazla kişi çalıştı. Bunların neredeyse yarım milyonu ise atom bombası yapılana kadarki süreçte yer aldı. Bir diğer deyişle o zamanki Amerika nüfusunda her 250 kişiden biri bu projede çalıştı. Projenin en zirve dönemde yani 1944 yılının Haziran ayında projede aynı anda 125.310 kişi çalışıyordu. Bu istihdamın büyük bir kısmı proje için gerekli olan tesislerin inşaatlarında kullanılıyordu. Manhattan projesi ülkenin dört bir yanına dağılmıştı. Hatta Kanada da bu projenin önemli bir parçasıydı. Uranyum zenginleştirmesi Oak Ridge, Tennessee'de, bomba dizaynı Los Alamos, New Mexico'da yapılıyordu. Plütonyum Hanford, Washington'da üretiliyordu. Gerekli uranyum ise Kanada'nın kuzeybatısındaki El Dorado madeninden çıkarılıyordu. Özellikle Kanada Manhattan projesi dahilinde dünyanın ilk ağır su ile çalışan nükleer reaktörlerinden biri olan ZEP ev sahipliği yapması ile projede ayrı bir yer tutuyordu. Heisenberg'in yapamadığını Manhattan ekibi Kanada'da yapmıştı. 12 Nisan 1945'te Amerikan Başkanı Franklin Delano Roosevelt beyin kanamasından ölünce 24 saat içerisinde yerine yardımcısı Harry Truman geçti. Kendisini yeni makamında ilk ziyaret edenlerden birisi Savaş Bakanı Henry Lewis Stimson oldu. Henry Stimson yeni başkan Truman'a sizi oldukça büyük bir proje hakkında bilgilendirmek istiyorum. Bu proje nihayetinde yıkım etkisi inanılmaz derecede büyük olan yeni bir patlayıcı elde edilecek diyene kadar Truman'ın atom bombası projesinden haberi yoktu. Truman'ın daha önceleri Manhattan projesi hakkında bildiği tek şey oldukça pahalı bir proje olduğuydu. Geçmişte projenin tam olarak neyi üretmeyi amaçladığı hakkında birkaç kez soru sorma girişiminde bulunmuş olsa da oldukça gizli bir proje olmasından dolayı başkan yardımcısı pozisyonundayken bile gerekli detayları alamamıştı. Bunu öğrenmek istediği zaman da kendisiyle bu konuda bilgi paylaşmayan bizzat Savaş Bakanı Stimson olmuştu. Şimdi Truman başkan olunca zamanında kendisine bilgi vermeyen kişiden öğrendikleri yeni bilgiler karşısında bir anda hayrete düşmüş, iştahla ellerini ovuşturmaya başlamıştı. Konunun üzerine giden Truman tüm detayları öğrenince Manhattan projesi dahilinde üretilecek olan atom bombasının Japonya üzerine atılma planından da haberdar oldu. Bu fikre hiç de fena bir fikir olarak bakmayan Truman için heyecanlı bekleyiş başladı. Mayıs ayı itibariyle artık Truman'ın heyecanla beklediği iki kritik gelişme vardı. Birincisi Japonya'ya atılması planlanan atom bombasının tamamlanması, diğeri ise yakın zamanda hazır edilecek olan Trinity adlı dünya tarihinin ilk atom bombasının denenmesi. İkisi de birbirinden heyecanlıydı. Japonya'ya atılacak atom bombası adına uygun şehrin seçilmesi işi Hedef Komitesi adı altında kurulan yeni bir komiteye devredildi. Bu komitede bilim adamlarından askerlere, pilotlardan politikacılara kadar oldukça kritik ve üst düzey üyeler yer alıyordu. Komitenin başkanı ise Manhattan projesinin de başı olan General Groves'tu. İlk toplantısını Pentagon'da gerçekleştiren komitenin açılış konuşmasını Groves yaptı. Groves projenin ne kadar önemli bir proje olduğu, ne kadar çabaladıkları gibi kendilerini motive edecek cümleleri kullanarak yaptığı bir konuşmadan sonra komiteyi açtı ve konuşmayı Pasifik Komutası'nda Groves'un vekili olan Tuğgeneral Thomas Farrell'a devretti. Farrell üyeleri selamladıktan sonra hiç bekletmeden uzun zamandır aklını kurcalayan bir konuyu dile getirmek için hemen söze girdi. Standart B-29'larımızın böylesine önemli bir görev için uçabileceği maksimum menzil 2500 kilometredir. Bombalama esnasında görsel hakimiyet esas olmalıdır. Çünkü böylesine değerli ve denenmemiş bir bombayı doğru hedefe göndermek için pilotların hedefi gözüyle de görmesi gerekir. Hava şartlarından dolayı bombardıman Temmuz, Ağustos veya Eylül ayında gerçekleşmeli ve her görevde bir ana hedef, iki de yedek hedef verilmeli. Farrell'ın dillendirdiği bu kritik konu incelenirken hava durumu konusu üzerinde de ayrıca duruldu. Toplantıya katılan 20. Hava Birliği'nin en iyi meteoroloğu, Haziran'ın Japonya'nın en kötü ayı olduğunu belirtince işler karıştı. Haziran Japonya'daki en kötü aydır. Temmuz'da biraz iyileşme gözlenir, Ağustos'ta daha da iyi olur. Eylül'de yine kötüleşir. Hava açıklığı konusundaki en iyi ay ise şüphesiz Ocak'tır dedi. Fakat komite ısrarla bekleyecek zamanımız yok, en fazla Ağustos ayına kadar bekleyebiliriz diyordu. O bombayı atma konusunda ciddi bir zorunluluk hissediyorlardı. Şimdi sıra bombanın atılacağı şehri seçmeye gelmişti. Hedef seçerken başlıca önem verdikleri nokta bölgenin daha önce herhangi bir patlayıcı ile bombardımana tutulmamış olmasıydı. El değmemiş bir hedef bombanın verdiği zayiatı görmelerini sağlayacaktı. Örneğin Tokyo baştan başa bombalanmış bir şehirdi ve bu yıkık şehre atom bombası attıktan sonra bombanın verdiği etki gözlemlenemezdi. Bu nedenle Tokyo'yu listeden çıkardılar. Hiroşima ise henüz bombalanmamış en büyük hedef olarak göze çarpıyordu. Kısa süre içerisinde diğerleri arasından sıyrılan diğer hedefler ise Kyoto, Hiroşima, Nagasaki, Kokura, Yokohama, Niigata olarak belirlendi. Komite araştırmalarına devam ederken bir yandan da dünyanın ilk atom bombası Trinity'de sona ulaşılıyordu. Trinity bir plütonyum bombası olduğu için denenmesi gereken oldukça önemli bir bilimsel gerçeklikti. Plütonyum uranyumdan çok daha hızlı zincir reaksiyona girip enerji açığa çıkarabildiği için erken patlama ihtimali yüksekti. Ve bu nedenle bilim adamları plütonyum için sıra dışı bir dizayn geliştirmişlerdi. İçeriye doğru patlama adını verdikleri bu teknikte patlayıcı çekirdek kendine farklı hızlarda şok dalgası oluşturacak iki farklı patlayıcı tarafından içe çevrileniyordu. Bu hızlı ve yavaş patlayıcıların oluşturduğu şok dalgaları üstün bir matematikle hesaplanarak yeni bir birleşmiş şok dalgası oluşturuyor ve bu dalgada plütonyum çekirdeğini birkaç kat sıkıştırarak kritik kütlesini küçültüyor ve plütonyumu süper kritik hale getiriyordu. Aynı zamanda dalgalar sayesinde aktif hale gelen çekirdeğin yanındaki nötron kaynağı da süper kritik çekirdeği zincir reaksiyona soktuğu anda atom bombası beklenmedik bir etkiyle patlıyor ve başarıya ulaşılıyordu. 1943'ten beri üzerinde çalışılan ve teknik olarak bir devrim denilebilecek nitelikteki bu dizaynın denemesi için bir de bu denemeye uygun bir yer belirlemek gerekiyordu. Bu yer hem atom bombasının dizaynının yapıldığı Manhattan projesi üssü Los Alamos'a yakın olmalı hem de insan yaşamından izole olmalıydı. Ve bu nokta için Los Alamos'tan yaklaşık 340 kilometre uzaklıktaki New Mexico'ya bağlı kuru Jornada del Muerto çölü seçildi. Şimdi tüm bu teorileri gerçeğe dönüştürme zamanıydı. 68. Bölüm Dünya tarihinin ilk atom bombası testi, Trinity. Jornada del Muerto çölünde bombanın patlatılacağı yer belirlendi. Etrafına korumalı gözlem sığınakları inşa edildi. 9 kilometre kuzeye bir sığınak, 9 kilometre batıya diğer bir sığınak ve yine 9 kilometre güneye bir merkez kamp kuruldu. Kuzeydeki sığınakta kayıt aletleri ve arama ışıklandırması bulunacak, batıdaki sığınakta ışıklar ve yüksek hız kameraları bulunacak, güneydeki merkez kampı ise testin kontrol merkezi olarak görev yapacaktı. Güney merkez kampının 8 kilometre daha güneyinde ise testi seyretmeye gelen kişiler için kurulacak olan çadır ve barakalar yer alacaktı. İnşaatlar başladı. Patlama noktası olarak adlandırılan sıfır noktasına inşa edilecek olan çelik kule parçalar halinde sahaya getirildi. Birbirinden 10'ar metre uzaklıkta duran 4 ayağın toprak altına 6 metre derinliğe kadar yerleştirilmesiyle sağlam bir temel oluşturuldu. Çapraz dikmeler ile de desteklendirilen kule 30 metre yüksekliği ile oldukça heybetli duruyordu. Tüm bu inşalar gerçekleşirken 31 Mayıs itibariyle gerekli olan plütonyum da Hanford tesisinden Los Alamos'a ulaşmıştı. Los Alamos'takiler plütonyumun saflığını göz önünde bulundurarak vakit kaybetmeden kritik kütle hesaplamalarına başladılar. 24 Haziran'da hesaplamalar tamamlandığında yüksek yoğunluktaki plütonyum için Trinity'nin kritik kütlesinin 5 kilogramdan daha fazla olamayacağı belirlendi. Yani Trinity'nin içerisindeki plütonyum miktarı ufak bir portakaldan daha büyük olamazdı. Hesaplamaların ardından plütonyum çekirdekleri Los Alamos'tan bir zırhlı arabaya bindirilerek New Mexico çölüne getirildi. Bu sırada atom bombası ile ilgili Stalin'e bilgi vermek istemeyen Truman da yaklaşan Potsdam konferansında artık konuyu biraz çıtlatmanın zorunlu olacağını bildiğinden konferansı Trinity denemesinin yapılacağı tarihten sonra ertelemeye çalışıyordu. Ve uğraşları sonucunda konferansı 17 Temmuz'a ertelemeyi başardı. Eğer bomba başarılı olursa Stalin'in Mançurya'ya girip Japonya'yı işgal etmesine gerek kalmayacaktı. Çünkü eğer Stalin Japonya'ya girerse buradan da toprak talepleri olacaktı. Bunun üzerine General Groves testin en geç 16 Temmuz'a kadar yapılması talimatını verdi. 16 Temmuz yakın bir zamandı. Daha da hızlanmaları gerekiyordu ve hemen montaj çalışmalarına başladılar. İki yarım küreye ayrılmış olan plütonyum çekirdeğinin arasına nikel yerleştirildi ve bombanın parçaları büyük bir titizlikle yerleştirilmeye başlandı. Parçalar azdı ama üst seviye dikkat gerektiriyordu. Patlayıcıları, sıkmaçları yerleştirdiler ve ekibin laboratuvar ortamında Gadget adını verdikleri Trinity nükleer test bombasını vinçle kulenin tepesine çıkardılar. 15 Temmuz günü hazırlıklar tamamlanmıştı, gece yarısı oldu ve saat 00 itibariyle gün 16 Temmuz'a döndü. 4 saat sonra yani gece saat 4'te denemenin yapılması planlanıyordu. Fakat hava berbattı. Yağmur sanki daha önce hiç yağmamışçasına, çölden intikam alırcasına yağıyordu. Böylesine bir yağmur hem radyasyonun yayılmasını arttırabilirdi hem de olası bir şimşek erken patlamaya neden olabilirdi. Groves hemen dönemin en iyi meteoroloğu olan Jack Hubbard'ı çağırdı ve yağmurun ne zaman dineceğini sordu. Hubbard da bunun bir tropikal gece yağmuru olduğunu ve şafakla birlikte yağmurun dineceğini söyledi. Ama Groves pek tatmin olmuşa benzemiyordu. Tehditkâr bakışlarını Hubbard'ın gözlerine diken Groves, "Umarım tahmininde yanılmazsın, yoksa inan bana seni asarım." diyerek meteoroloğa hava tahmin raporunu imzalattı ve patlamayı 5.30'da gerçekleştirecek şekilde düzeneyi kurdurdu. Saat 3.45 itibariyle aşçılar herkese tost, yumurta ve kahve servisi yapmaya başladılar. Yemeklerini yiyenler yavaş yavaş üstlerine doğru gitmeye başladılar. Kimileri batıdaki, kimileri güneydeki, kimileri de kuzeydeki barakalarda gözlem yapacaklardı. General Groves patlamayı merkez kamptan, proje direktörü Oppenheimer ise güney barakadan izleyecekti. Otobüsten inenlerin hepsi uzaktaki çadırlara alındılar. Çadıra yerleşen bilim adamları şimdi ilginç bir şekilde gecenin bir yarısı üzerlerine güneş kremi sürüyorlardı. Bu sırada ilk siren de duyuldu. Saat 5.25'te ilk uyarı sireni çaldı. Ardından saat 5.28'de uyarı roketi fırlatıldı. Saat 5.29'da da son uyarı roketi fırlatıldı. Patlamaya 10 saniye kala kontrol barakasından büyük bir gong sesi yankılandı ve takip eden 10 saniyenin bitiminde etrafı kaplayan kör edici bir ışıkla birlikte sanki bu dünyadan olmayan bir güç tüm çölü kapladı. Herkesin ilk izlenimi aynıydı. Bu ışık güneşten bile daha parlak. 69. Bölüm Gücümüzü Gösterme Zamanı. 16 Temmuz 1945'te Trinity atom bombası testinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesiyle birlikte ilk insan yapımı nükleer patlama resmen sağlanmış oldu. 20 kilotonluk bir TNT gücünde gerçekleşen patlama sonucunda oluşan şok dalgası 160 kilometrelik bir çapta hissedildi. Mantar bulut 12.1 kilometreye kadar yükseldi. Patlama o kadar şiddetliydi ki El Paso, Texas'tan bile duyuldu. Bu patlamanın sebebini merak eden insanlara bir cevap vermek zorunda olan General Grosmedia'ya bir cephanemiz patladı diyerek bir örtü hikaye uydurdu. Amerika bu nükleer yarışa Almanya'dan korunmak için girmişti ve projeye dahil olan herkese de biz bu silahı tüm dünyayı Hitler'in atom bombasını icat etme ihtimalinden korumak için geliştiriyoruz demişti. Fakat hem Churchill hem Roosevelt hem de Manhattan projesinin başındaki isim General Gross çok iyi biliyordu ki savaş sonrası emelleri için bu bombayı atmak zorunda olan Amerika eğer bu bombayı Almanya teslim olmadan önce icat etseydi atom bombasını Almanya'ya atardı. Ve bu vahşet dolu saldırıyı halka bir şekilde kabul de ettirebilirdi. Çünkü Naziler tüm dünyaya korku salan bir düşmandı. Fakat Almanya, Amerika daha atom bombasını hazır etmeden önce teslim olmuştu ve atom bombasını atacak bir düşman ve bir sebep de kalmamıştı. Ama Amerika'nın bu atom bombasını birilerini durdurmak için, savaş sonrası yeni dünya düzenini kurması için atması gerekiyordu. Ve şimdi tüm dünyaya bu saldırıyı meşrulaştıracak bir sebep ve yeni bir hedef bulmak zorundaydı. Ve bu kısıtlamaları değerlendirince geriye tek bir hedef kalıyordu. Japonya. Japonya'nın gerçekleştirmiş olduğu Pearl Harbor saldırısı yeterince abartılırsa Pearl Harbor'ın intikamını aldık diyerek atom bombası saldırısı dünyaya karşı meşrulaştırılabilirdi. Ama bu da zor bir süreçti. Çünkü o zamana kadar Japonya'da yapılan katliamların hepsinin üzerinin örtülmesi ve tüm dünyanın Amerika Pearl Harbor'ın intikamını atom bombası atarak aldı, Japonya'da başka hiçbir şey yapmadılar demesi gerekiyordu. Fakat bu da yetmeyebilirdi. Çünkü Amerika atom bombasını hazır hale getirdiğinde Japonya'nın etrafında en ufak bir bağdaşlığı bile kalmamıştı. Savaşı kaybedeceği apaçık ortadaydı. Şimdi bir de Japonya'yı azılı bir düşman olarak göstermeleri gerekiyordu. Amerika atom bombası hazır hale getirilene kadar Pearl Harbor'ın da diğer her bir sebebin de intikamını Japonlardan misliyle almış ve Japonya'yı teslime zorlamıştı. Ne intikam için ne de teslimiyete zorlamak için atom bombasını kullanmasına gerek vardı. Ama tarih boyunca eğer bir yerde bir güç varsa o güç hep kullanılmıştı. Bu sefer de aynısı olacaktı. Hem de çok ilginç sebeplerden dolayı. Roosevelt'in 12 Nisan 1945'teki ani ölümünden sonra başa geçen Amerika'nın 33. Başkanı Harry Truman'ın göstermek istediği bir şey vardı. Özellikle de Sovyetler Birliği'ne, tüm bilim adamlarının bu insanoğlu üzerinde kullanılmayacak bir silah demesine rağmen savaş erkenden bitireceğiz. Yoksa Japonya çok azılı bir düşman, teslim olmazlar bahanesinin arkasına sığınarak bombayı patlatma planlarını hızlandırdı. İlk başta biz bu atom bombasını Hitler icat edip de başka ülkelere atmasın diye karşı tehdit olarak üretmek zorundayız diyen Amerika, şimdi gücü elde edince kullanma zorunluluğu hissediyordu. Bu bomba Hitler'in eline geçerse insanlık biter, dünyayı Hitler'in atom bombasından koruyacağız derlerken kendileri tüm insanlığın celladı olacaklardı. İşin özünde ne Dresden'e fosfor bombası atıp savaş suçu işleyen, Hamburg'u baştan sona yakıp insanların asfalta yapışmalarını sağlayan İngiltere'nin, ne de Japonya'yı önce yangın bombalarıyla yerle bir edip ardından da atom bombaları atacak olan Amerika'nın dünyayı Hitler'den korumak veya intikama doyamamak gibi bir durumu vardı. Atom bombası saldırısının arkasında yatan gerçek sebep intikam değil, yeni dünya düzeninin kurulması için gerekli stratejinin uygulanma zorunluluğuydu. 22. Ayrımın sonu. Sayfa 356.